Ayrım 58, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 508. Antika Focaccia'nın üst kat pencerelerinden birinden Geraci Sırım gibi sakallı bir adamın, arkadaşı ve iş ortağı Cesare Indelicato'nun San Francesco meydanını dışarıdan göründüğü kadarıyla tek başına geçişini izledi. Bu meydan Palermo'nun eski bir semtinde, karanlık ve dar sokaklardan oluşan muhitte ışıklarla donatılmış bir vahaydı sanki. Don Cesare hiçbir zaman yalnız gezmezdi aslında. Soldato ve korumalarını kalabalık içerisine karışma üzerine çok iyi eğitmişti. Sıradan bir gözlemci katedralin önünde Vespa'ya dayanmış duran genç adamların, tıpkı futboldan bahsederek sürekli restoranın dışında turlayıp duran diğer dört adam gibi Don Cesare'nin adamları olduklarını tahmin dahi edemezdi. Sıradan bir gözlemci meydanı boydan boya geçmek üzere olan kolay tanımlanamaz sıradan takım elbiseli bu adamın Sicilya'nın müttefik istilasının kahramanı ve Palermo'daki en güçlü mafya patronu olduğundan çok emekliliğine birkaç yıl kalmış bir tarih öğretmeni olduğunu düşünebilirdi. Palermo'nun sıradan gözlemlerin pek az yapıldığı bir şehir olduğu da bir gerçekti. Saat öğleden sonra 3'tü ve restoran kapalıydı. Onların masasına hizmet eden garson, teki kapı girişine konuşlandırılmış olan Don Cesare'nin adamları tarafından iyice aranıp onaylanmıştı. Alt katta da yemeklere ve arka kapıya göz kulak olan birkaç adam vardı. Şarap ve restoranın rivayete göre mükemmel olan biftek sandviçinin hemen ardından Geraci ile Indelicato başarıyla yürüyen uyuşturucu işlerinin çeşitli detaylarını tartıştılar. Tümüyle İngilizce konuştular. Güvenlik açısından gizlenmesi gereken hiçbir şey yoktu. Ama Sicilya'ya iş yapmak için gelinen onca yılın, gerçek Sicilyalılarla çevrili geçirilen onca sürenin ardından bile Geraci'nin İtalyancası iyice gerilemiş, kötü seviyelere inmişti. Konuşulanları anlıyor ama konuşamıyordu. Nedenini açıklayamıyordu. Zihinsel bir engelleme ya da buna benzer bir şeyler olmalıydı. Don Cesare son lokmasını bitirip parmaklarını yalarken, ''Seni benim şehrimde görmek çok güzel, benim iri yarı arkadaşım.'' dedi. ''Ama bu konular bilmiyorum. Sanıyorum tüm bu yolu sırf bunları benimle konuşmak için gelmedin, öyle değil mi?'' ''Bu sefer ailemi de beraberimde getirdim.'' dedi. ''Eşimi ve kızları. Büyük olanı bu sonbahar üniversiteye başlıyor. Bu bizim hep birlikte ailece geçireceğimiz son tatil olabilir.'' ''Senin bu güzel Adana daha önce hiç gelmemişlerdi ve şimdi her yer onlara ait. En azından en iyi şartlarda 10 gün süresince durum böyle. Orada daha uzun süre kalacaklardı fakat yolculuk için gemi tarifelerine ayak uydurmak zorundaydılar. Nick Geraci'nin hayatı boyunca bir kez daha uçağa binme gibi bir niyeti kesinlikle yoktu.'' ''Aslına bakılırsa daha önceki gelişlerimde etrafı gezmeye zaman bulamamıştım. Taormina'ya ilk kez gittim, inanabiliyor musun?'' Don Cesare ellerini feryat ediyormuş gibi havaya kaldırdı. ''Taormina'daki en güzel otel benim. Neden oraya gideceğini bana daha önce söylemedin? Sana ve ailene orada kral gibi davranılmasını sağlardım.'' ''Benim için zaten birçok iyilik yaptın Don Cesare. Daha fazlasını istemeye yüzüm yok.'' Fakat Don Cesare Geraci'den gelecek yıldan daha geç olmamak şartıyla tekrar Taormina'ya geleceği ve Indelicato'nun dağın zirvesindeki otelinde kalacağına dair söz almadan bu konuyu kapatmadı. ''Seni kişisel olarak görmek istememin diğer bir nedeni daha var Don Cesare. Bu senin genç vaftiz oğlun Carmine Marino ile ilgili.'' Don kaşlarını çattı. ''O iyi mi?'' ''Geraci harika işler çıkartıyor.'' dedi. ''Büyük olasılıkla emrimde çalışan en iyi adam. Bu yüzden seninle ona vermek istediğim bir görev hakkında konuşmak istedim. Değerli, önemli fakat bir o kadar da tehlikeli bir iş.'' Geraci ona güveniyor görünüyordu. Indelicato Geraci için değerli, hatta kolayca arkasını dönebileceği bir dosttu. Daha da önemlisi Geraci'nin daha önce CIA ile çalıştığını bildiği tek kişiydi. Savaş süresince faşistler tarafından Ustica'ya sürülmeyen mafya üyeleri Fransa'daki direnç gibi Sicilya'da görev yapmışlardı. Indelicato bu vahşi, acımasız ve etkin yeraltı liderlerinden birisini büyük bir hızla ortaya çıkartmıştı. Sürgüne yollanan Amerikalı Don Şanslı Luciano vasıtasıyla Indelicato temelde adanın istilası için gereken aklı ve haberleri almak için stratejik servis bürosundaki CIA'in taşı etkin kişilerle tanışmıştı. Söylenenlere bakılırsa olacaklara karşı Sicilya halkını ama kuzeyden gelen faşist istilacılarını değil, alarma geçirmek için kullanılan üzerlerinde Luciano'nun meşhur L armasının işlendiği on binlerce kırmızı mendilin gökyüzünden bırakılması fikri Indelicato'nundu. Mafyayla işbirliği yapmayan İngilizler adanın üçte birini oluşturan doğu yakasını ele geçirmek için yaptıkları savaşlarda ağır zayiatlar verirken batıdaki üçte ikilik bölümde özellikle mafyanın kalesi olan bölgelerde Amerikalılar kullandıkları olağanüstü zekadan kazanç sağlamış ve çok daha az kayıp vererek bu işin üstesinden gelmişlerdi. Saldırının ardından Amerikalılar tarafından ele geçirilen birçok şehirde siviller mafya elemanları arasından geçici bir belediye başkanı seçtiler. Müttefikler çekilince seçilen bu başkanların birçoğu oldukları yerde kaldı. Ve donlar Ustaka'dan serbest bırakılıp evlerine döndüklerinde Amerika ve Stratejik Servis Bürosu'nun yardımıyla buralarda mafyanın siyasi gücünün inanılmaz derecede arttığını gördüler. Bundan kısa bir süre sonra Cesare Indelicato İtalyan parlamentosuna seçildi ve İtalya'dan ayrılıp Amerika'nın 49. eyaleti olmak için yapılan popüler harekata destek verdi. Uzun süre düşündükten sonra Geraci içinde bulunduğu durumu riske atmak istemedi. ''Sana bu konuda hiçbir detay veremem.'' dedi. ''Sadece şunu söyleyebilirim ki Carmine bu işi yapmak istiyor.'' Ve oraya göndereceğim diğer adamların da lideri olacak. Bunu bana neden anlatıyorsun? Sebep ne? Benim onayımı istiyorsun ama neyi onayladığımı bilmeden bunu nasıl yapabilirim ki? Eğer bana Carmine'yi bu görevin dışında tutmamı söylersen bunu yaparım. Ama ne yaptığımız konusunda sana bilgi veremem. Ne yapmamız gerektiğini söyleyemem. Geraci bunu bir düşündü. Sen şimdi benden... Her ay annesine para yollayan vaftiz oğlum Carmine'nin onun sonunda öldürüleceğini düşündüğüm bir işi yapmasını onaylamamı istiyorsun öyle mi? Eğer öyle olmasaydı bana hiçbir şey sorma ihtiyacı duymazdın. Don Cesare buna sadece sessiz kalarak karşılık verdi. Onun Bokkikio grubuna ait olduğunu biliyorsun öyle değil mi? Ben onun başına gelebilecek herhangi bir şeyden dolayı sorumlu tutulan kişi olmak istemem. Don Cesare bunu hiçbir kanaat belirtmeden, sadece ufak detayları anladığını belli ederek ve gözler önüne sererek dile getirmişti. Geraci Carmine Marino'nun içinden geldiği topluluğu tanıyordu. Geraci Don Cesare'nin söyleyeceklerini sessizce bekledi. Don Cesare sonunda, öyleyse sana tek bir soru soracağım dedi. Carmine bu işin ne olduğunu en az senin kadar biliyor. Tehlikelerin ve tüm bunların sebeplerinin açıkça farkında. Ve hala bu işi yapmak istiyor, si? Bu doğru. Gerçekten de yapmak istiyor. Don kafasını bir öne bir arkaya hareket ettirdi. Sanki söyleyebileceği herhangi bir şeyin sonuçlarının neler olabileceğini düşündüğünü göstermeye çalışıyordu. Carmine kocaman bir adam dedi. Benim kendisine ne tür kahramanca şeyler yapabileceğini ya da yapamayacağını belirtmeme ihtiyacı yok. Teşekkürler Don Cesare. Geraci titreme nöbetinin başlamak üzere olduğunu hissetti. Ve her ne kadar yapması gereken tek şey şöyle bir etrafta dolaşmak ve titremeyi durdurabilmek için attığı adımlara yoğunlaşmak olsa da lavaboya gitmek için müsaade istedi. Her nedense bu işte penisinin yapacağı bir şeyin yerini alabilecek pek fazla bir hareket yoktu. Diğerine nazaran işemek çok daha uygundu. Geraci geri dönüp tekrar masaya oturunca, birçok sebepten dolayı dedi ki bunlardan birisi de sorumluluğun Carmine'de olması, bence en iyi şey bu işe yollayacağımız adamların tümünün Sicilyalı olması. Birçok sebepten, bir diğeri de Sicilyalıların polis ve hükümet görevlilerini öldürmek için herhangi bir kuralı olmamasıydı. Indelicato, eğer adam istiyorsan ben sana bulurum dedi. Böyle düşündüğün için teşekkür ederim fakat sadece bu iş için adam tutma riskine giremem. Bir süredir Birleşik Devletler'de görev yapan adamlara ihtiyacım var. Carmine'nin adamlarından da çok fazla yardım almak istemiyorum. Özellikle de Allah korusun, eğer başlarına bir şey gelecekse. Pizzacılarda çalışanları çağıracağım. En iyi olanlara itirazın var mı?
Eğer zor bir iş olmayacaksa uygundur. Peki ne zaman?
Pizza salonlarına yerleştirilen adamların neredeyse hepsi doğrudan ya da dolaylı yoldan Amerika'ya Cesare Indelicato tarafından sokulmuşlardı. Geraci bu adamların birçoğunu neredeyse hiç tanımıyorum dedi.
Tabii tanımıyorsun. Başın derde girmiyor, sorunun olmuyor. Niye tanıyasın ki?
Tamamen öyle. 7 yıldır orada olan kişiler biliyorum. Hiçbir zaman göz önünde bulundurmadığım insanlar. Senin önerilerine ihtiyacım var Don Cesare. Eğer oraya gönderdiğin diyelim ki 4 en iyi adamını önerecek olsan, dayanıklılık, karakter ve zeka açısından en iyilerinden bahsediyoruz. Bunlar hangileri olurdu?
Geraci onun cevap vermeden önce bir süre düşünmesi gerekeceğini biliyordu. Ama Don Cesare hemen karşılık verdi. Hem de adamların becerilerinin de birer özetini sıralayarak. Eğer bu adamlar onun anlattığı özelliklerin yarısını dahi taşıyor olsalar, Geraci oraya Carmine'yi göndermeden dahi işi büyük bir başarıyla tamamlardı.
Geraci tüm bunlarla hiç alakası olmayan diğer bir konu daha var dedi. Bu bir vatan hainiyle ilgili. Buraya Amerika'dan gönderilen birisi, komisyonumuza katılan ya da öyle olduğu söylenen.
Geraci bunu kendisi yapamadı. Ki tabii ki Don Cesare bunu anladı, o patrondu. Bu tür şeyler diğerleri tarafından yapılırdı.
Güçsüz ve zayıf Fransiskan rahibi keşiş, can havliyle merdivenlerden aşağı manastırın yeraltı mezarlığına indi. Glokomu ve mafsal iltihaplı bir kalçası vardı. Ama herkes onun kendisine verilen emri sorun yaratmadan yerine getireceğinden emindi. Genç bir adamken Palermo'ya ilk kez geldiğinde yaptığı tüm görevlerin aynılarını hala büyük bir başarıyla tamamlayabiliyordu. Bahçe düzenlemek, kardeşlere yemek hazırlamak, hemen yandaki şehir mezarlığına gömülecek olan ölüleri yıkamaktan tutun da turistlere kartpostal satmak ve arkalarında bıraktıkları pislikleri toplamak gibi komik işlere kadar. Soda kutuları, şarap şişeleri, yanmış lambalar. Fotoğraf çekmek tamamen yasaktı ve hatta bir keresinde kullanılmış bir prezervatif. Zaman öğle yemeği sonrasıydı, saat neredeyse 3'tü. Yeraltı mezarlarının halka tekrar açılma zamanı gelmişti. Bir Alman tur grubu demir parmaklıklı kapıların dışında gezindiler. Keşiş aşağılara doğru inmeye devam ettikçe adamların kaba sesleri gitgide işitilmez oldu. Gülümsedi ve her şeye kadir Tanrı'ya, ona kaybolan işitme yetisinin bile bir insana verilebilecek en mükemmel hediyelerden birisi olabileceğini fark etmesine yardımcı olduğu için şükretti. Basamakların sonunda yerde bir şeker kağıdı vardı. Çöpü almak için eğilirken keşişin dizleri kütürdedi. Önünde uzanan tünellerde 8000 Sicilyalının ufalanmış, hoş giyimli artıkları bulunuyordu. Birçoğu uzun sıralar halinde kancalardan sallanıyordu. Kafa tasları keşişin alçak gönüllülük olarak yorumlamaktan hoşlandığı tarzda öne doğru eğilmişti. Diğerleri raflarda yatıyordu ve yerden tavana kadar uzanan birçok oyuğun içine tıkılmışlardı. Çok azı ahşap tabutlarda boynu boyunca uzanmıştı. Bir zamanlar etle kaplı olan kafaları ince bir toz tabakasıyla örtülü yastıklar üzerine yerleştirilmişti. Yaşarlarken bu insanlar birer dük ve kontes, kardinal ve önemli rahip, Garibaldi'nin komutasında savaşan ve ölüm yolunda kılıçlarını çeken askeri kahramanlardı. Keşişin öz büyük babası da dahil olmak üzere bazıları Sicilyalıların arkadaşlar olarak adlandırdıkları dostlarıyla fani yaşamlarında yan yana yürümüşlerdi. 8000 ölü, kendi ya da sevdiklerinin kalıntıları orada teşhir edilsin diye verilen emrin bedelini cömertçe ödeyen insanlar. Keşiş tüm bunların üzerinde bıraktığı deliliği hala taşıyordu. İstisnai tek bir durum, keşişin hazırlıklarına yardımcı olduğu La Bambina dışında. Dipnot: La Bambina, İtalyanca'da kız çocuk. 1881 senesinde, tam 80 yıl önce, keşişin doğumundan 2 sene sonra verilen bir emirle buraya ceset getirilmesi yasaklanmıştı.
İşin kötü tarafı, hatırlanmayı inanılmaz derecede isteyen bu insanlar, herkes bir yana aynı zamanda kendi yaratanları tarafından da unutulmuşlardı. O yeraltı mezarlarındaki çok az sayıda çocuk, onlarla dolu olan odanın tümü de dahil olmak üzere, için yaşayan ruhlar tarafından matem tutuluyordu. 8000 bedenin cisimsel olarak bozulması, Fransiskan rahipleri arasındaki becerikli mumyacılar ve serin kuru hava sayesinde yavaşlatılmış, ancak sadece La Bambina açısından çürüme ve dünyevi unutulma imkansızlaştırılmıştı. Yerleri döküntü ya da etrafa saçılan vücut parçaları bakımından gözden geçirerek dışarı çıktı. Corleone isimli küçük kasabadan gelmiş olan öz ataları da şu dikine asılanlar arasındaydı. Büyük babası yeşil kadife bir pardüsü giymişti. Altında sırtından aldığı kurşun yarası açılmış ve tam o noktadan neredeyse ufalanacak hale gelmiş beden kemiklerini bir arada tutan bir çelik çubuk geçirilmişti. Büyük annesinin kollardan bir tanesi bir süre önce düşmüştü ve bir telle üstün körü bir şekilde tekrar yerine takılmıştı. Üzerinde gelinliği vardı. Keşiş oraya ilk kez indiğinde bu cesetlerin tıpkı diğer ölüler gibi suratları vardı. Yarım yüzyıl boyunca bunların gözlerinin ve derilerinin gün be gün yok oluşlarını izlemişti. Parmak uçlarını öptü, sonra atalarının ellerini zarif bir şekilde alınlarına kaldırarak haç işareti yaptı. Ruhlarına bir dua mırıldandı ve oradan aceleyle uzaklaştı. Tünelin sonunda La Bambina vardı. Bu 1920'de ölen 2 yaşındaki sevimli bir kızdı ve Sicilya'nın en çok turist çeken simgelerinden biri olmuştu. Onu mumyalayan doktor keşfettiği yeni yöntemle keşişlere meydan okumuştu. Hiç kimse onun sırrını öğrenemeden o da ölmüştü. Keşiş kendisinden genç kardeşlerine gururun ölümcül günahındansa basit bir neden çok daha iyidir diyecekti. Yaşlı keşiş doktorun değersiz notları ile kızın bedenini incelemek uğruna saatlerini harcamış, doktorun ne yaptığını tahmin etmeye çalışmış ama hiçbir sonuca ulaşamamıştı. Cam kapaklı tabutta yatan uzun sarı saçlı bebek 41 yıldır oradaydı ve sadece birkaç gün önce ölmüş gibi görünüyordu. Keşiş La Bambina'ya yaklaştıkça buğulu gözleri sanki ona oyun oynamaya başlamıştı. Zavallı bebeğin hemen yanında duvara dayalı duran ve en az onun kadar iyi korunmuş bir beden daha vardı. Gözlerini ovaladı. Bu yağmurluk giyinmiş kel bir adamdı. Parmaklarındaki elmas yüzükler ve geniş kravatındaki kravat iğnesi ışıl ışıl parlıyordu. Ölüler buraya üzerlerindeki mücevherlerle defnedilmezlerdi. Sonra keşiş adamın ağzının her iki yanındaki açıkça görülen siyah çizgileri fark etti ve bedenini bir rahatlama hissi sardı. Bu büyük bir kuklaydı. Mücevherler sahte olmalıydı. Çirkin bir şaka. Fakat keşiş uzun süredir Palermo'da yaşıyordu ve burada her ne olursa olsun şaşırmaması gerektiğini öğrenmişti. Biraz daha yaklaştı. Gülen Sal Narducci'nin ağzının kenarındaki kukla çizgileri aslında kan sızıntılarıydı. Onu boğmak için kullanılan sicim tam öğle vaktinden önce yeraltı mezarlığı yemek saatinde kapalıyken ölü adamın cilalı ayakkabılarının hemen yanında yerde duruyordu. Keşiş bu garip ve kutsal yerdeki korkunç tabloya bir kez daha baktı ve kalbinin derinliklerinde bir şeyler parçalandı. Bu bir hırsızlık işi olsaydı cesedin mücevherleri çalınırdı. Sıradan bir katil cesedi saklardı. Onu orada La Bambina ile aynı odada bırakmazdı. Keşiş arkadaşlarına bir dizi küfürle seslendi. Bunu başka kim yapabilirdi? Hayatını ailesinin vahşi geleneklerinin kefaretlerini ödemeye adamıştı. Ama yine de tüm bunlar onu buluyordu. Ve şimdi hayatın bu kadar geç bir safhasındayken karşılaştığı bu canavarlık, bu insafsızlık önlenemez bir şeydi. Öfke içini tıpkı zehir gibi doldurdu. Daha da yüksek bir sesle küfretmeye başladı. Onun yardımına koşan kardeşler, ilgililere herkes tarafından sevilen yaşlı adamın yüzünün düşüp ölürken tıpkı İtalyan bayrağında en sağda duran şerit kadar kırmızı olduğunu söylediler. Cesare Indelicato olanları katilin kendisinden bizzat öğrendiğinde uçurum kenarındaki villasının terasındaydı. Esasen yönettiği Orta Çağ'a ait şehre tepeden bakıyordu. Tanrı'nın sıkıcı espri anlayışına şaşırdı. Don Cesare daha önce bu zavallı keşişle hiç tanışmamıştı ama adamın adını hatırladı. Keşişin hain büyük babasını Don Cesare'nin büyük babası Felice Crapizi öldürmüştü. Daha da garibi, Don Cesare'den Narducci'yi öldürmesi iki kez istenmişti. Birincisi Thomas Hagen tarafından, diğeri de Nick Geraci. Yolladığı güvenilir soldato Narducci'yi bir kez öldürmüştü. Ama yaratanın kanlı adaleti bu tek bir cinayeti gereken değişimi gerçekleştirmeyi uygun görerek iki ölümle sonuçlandırmıştı. Don Cesare katile teşekkür etti ve yolladı. Tek başına kalınca Don Cesare kafasını hayret ve huşu içerisinde sallayarak Palermo ve karanlığa gömülen cennetler için kadehini şerefe kaldırdı. Onu bu kadar mutlu eden, bu kadar zengin kılan, orada iyilik uğruna inanılmaz derecede çabalayan, inanç dolu küçük karıncaları cezalandırırken, onun iki yüzlü her hareketini ödüllendiren böyle bir dünyaya, böyle bir tanrıya kadeh kaldırmayıp da ne yapacaktı? Başka ne isteyebilirdi ki? Şerefe! Diye bağırdı, kadehi kafasına dikti. Sesi uçurumda yankılandı. Sesini tekrar işitti ve ardından bir kadeh daha içti. 58. ayrımın sonu. Sayfa 516.